beterin beteri var. Mehmet işten çıkarılır. Eve gelip durumu bildirince hanımı içeri almaz. Gidecek yeri olmadığından şeyhin dergahına gider. Bu sırada şeyh talebeleriyle sohbet etmektedir. Bu arada börek çörek yenmekte, çaylar içilmektedir. Mehmet de aralarına katılır. Şeyh sohbet esnasında beterin beteri vardır. İnsan içinde bulunduğu duruma şükretmeli der. Bunu birkaç defa tekrar edince bizim zavallı dayanamaz, kendi kendine postun üzerindesin, sevenlerin etrafında, talebelerin hizmet ediyor, keyfin yerinde. Elbette içinde bulunduğun duruma şükredersin. Ya ben ne yapayım diye mırıldanır. Şeyh bunun kalbindeki sıkıntıyı fark edince, evladım sen de içinde bulunduğun duruma şükret. Beterin beteri vardır der. Mehmet dayanamaz. Şu an besbeter bir durumdayım efendim. Hem işten kovuldum hem de evden. Şeyh oralı olmaz, aynı sözünü tekrar eder. Beterin beteri vardır. Sen yine de durumuna şükret. Mehmet cevap vermez ama daha beterini hayal bile edemez. Bu sırada akşam olmuştur. Herkes köşesine çekilince Mehmet de belki hanımı razı edersem diye dergâhtan çıkıp eve gider. Kapıyı çalar. Hanımına beni affet, perişanım diye yalvarır. Fakat hanımı içeri almaz. Kapının bir kenarına kıvrılır. Soğuktan titremeye başlar. Kuytu bir yere oturur. Fakat çok geçmeden zaptiyeler bunu gizlenmiş olarak görünce şüphelenip karakola götürürler. Eşkaline bakınca bunu nezarete atarlar. Meğer o civarda bir hırsızlık olmuş, hırsızın eşkali de bizimkine uyuyormuş. Zavallı geceyi nezarete atılmış ipsiz sapsız haydutların arasında geçirir. Şeyh durumu öğrenir, ziyaretine gelir. Daha nasılsın diye sormadan bizimki feryat eder. Nedir bu başıma gelenler? Önce işten, sonra eşten oldum. Şimdi de... Şeyh sözünü keser. Beterin de beteri vardır. Bizimki dayanamaz. Hocam anlatamadım galiba. Suçsuz yere hırsız damgası yedim. Üstelik bu haydutlarla aynı yerdeyim. Şunların tiplerine baksana. Şeyh hiç umursamadan karakoldan ayrılır. O gece nezaretteki zanlılar arasında müthiş bir kavga çıkar. Sille tokat birbirlerine girerler. Bizim Mehmet bir kenara sinerek boğuşanları seyreder. Bu sırada zaptiyeler kavgayı ayırır. Kavganın sebebi araştırılır. Kavganın Mehmet geldikten sonra çıktığını gören zaptiyeler, zavallıyı kavgayı başlatmakla suçlayıp tekme tokat tek kişilik bir hücreye atarlar. O geceyi hücrede geçiren Mehmet, sabahleyin şeyhi karşısında görünce ağlamaya başlar. Başından geçenleri, sıkıntıları anlatır. Ama şeyh aynı şeyi tekrar eder. Beterin beteri vardır. Sen durumuna sabret. Bizimki şaşkınlıktan ağlamayı bile unutur. Sabır mı? Sabır taşı olsa çatlar. Şeyh güler geçer. Bizimkinin öfkeden kanı beynine sıçrarsa da bir şey diyemez. Şeyh gidince ortalığı birbirine katar. Bağırıp çağırır. Hücre kapısını tekmeler. Gürültüye gelen zaptiye memuruna da hakaret edince fena şekilde dayak yer. Üstelik de bu herif yalnızlıktan sıkılmış olmalı diyerek yanına hasta olan mecusi bir tutukluyu koyarlar. Tek kişilik bir hücrede iki kişi olması bir yana, adamın ömrü boyunca yıkanmamış, saçı sakalı kirpas içinde hastalıktan inlemesi bizimkini perişan eder. Geceyi mecusi ile koyun koyuna geçirirler. Sabah olunca şeyh tekrar ziyaretine gelir. Der ki, ''Oo ne kadar güzel, bir de arkadaşın olmuş, yalnızlık çekmezsin.'' Böyle arkadaş olmaz olsun efendim, herif hasta ve baygın yatıyor, üstelik de leş gibi kokuyor, dar yerde mecburen kalıyoruz. Şeyh yine hiçbir şey söylemeden ayrılır. Birkaç saat sonra hasta mecusi hem kusmaya hem de altına kaçırmaya başlar. Mehmet hücrede yine tek başına kalabilmek için bir fırsat bilerek görevlileri çağırır. Görevliler durumun vahametini görünce bundan sonra bu hücrenin temizliğinden sen sorumlusun diyerek bir kova suyla bez verip giderler. Nezarettekiler ikiye ayrılır, yine aralarında kavga çıkar, çoğu şişlenir ölür, kalanı da yaralanır. Ertesi gün şeyh efendi karakolu ziyarete gelir. Hücreye yaklaşınca Mehmet'in yanık sesini duyar. O bir yandan Mecusi'yi ve hücreyi temizliyor, bir yandan da dua ediyor. Ya Rabbi, sana şükürler olsun, iyi ki hücreye girmişim, ben de muhakkak kavgada ölebilirdim, bir de Mecusi'ye hizmet ettiğimden dolayı Mecusi Müslüman oldu. Şeyhi görünce başını eğer. Haklıymışsınız efendim, bu adamcağız hasta oldu, temizliğini de bana yaptırdılar. Düşündüm ki, ya bu adam ölürse halim ne olur? Beni cinayetle bile suçlarlardı veya buraya hiç uğramaz, adamın cenazesiyle kim bilir kaç gün daha burada tutarlardı. İyi ki ölmedi, hem de Müslüman oldu. Üstelik de büyük kavgadan kurtulmuş oldum. Şeyhi gülümser. Beterin beteri olduğunu anladın demek. Sana bir müjde vereyim, zaptiyelerin yanından geçerken duydum, gerçek hırsız yakalanmış. Mehmet çok geçmeden karakoldan çıkarılır. O da beterin beteri olduğunu yaşayarak anlar. Yörenin bir zengini ona acır, işe alır, hanımı da iş güç sahibi olduğunu öğrenince onu tekrar eve kabul eder. Eden bulur. Eski zamanlarda astığı astık, kestiği kestik, karşı tarafın sözünü dinlemeden, araştırmadan karar veren bir hükümdar vardı. Bu hükümdar bir gün hanımıyla sarayının geniş bahçesinde dolaşıyordu. Sarayın bahçıvanı da bahçenin bakımını yapıyordu. Bahçıvan, hükümdarın hanımıyla beraber kendi tarafına doğru geldiğini uzaktan görünce, onu hanımının yanında rahatsız etmemek için ortadan kaybolmak, görünmemek istedi. Fakat nereye giderse gitsin, hükümdar kendisini görecekti. Nasıl ortadan kaybolayım diye düşünürken, yanında bulunan ağacın üstüne çıkmak aklına geldi. Hemen bir hamlede ağaca tırmandı. Yapraklarının arasına saklandı. Olacak ya, hükümdar da hanımıyla beraber o ağacın altına oturmaz mı? Hükümdarın hanımı ortalıkta kimse olmadığı için kocasıyla rahat konuşuyordu. Bir ara hanımı istirahat için sırtüstü yere uzandı. Bu esnada yukarı doğru bakınca yaprakların arasındaki bahçıvanı fark etti. Derhal toparlanıp hiddetle bağırdı. Seninle baş başa hiç konuşamayacak mıyım? Adamların hep bizi mi takip edecek? Bu ne haddini bilmezliktir? Hükümdar şaşırdı, ne olduğunu anlayamadı. Sultanım ne oldu? Sen ne demek istiyorsun? Birileri seni rahatsız mı etti? Eliyle ağacın üstünü gösterip, görmüyor musun? Adam tepemize çıkmış bizi dinliyor. Hükümdar kafasını kaldırınca bahçıvanı gördü. Sesi çıkabildiği kadar bağırdı. Bredensiz! Bu ne cüret? Çabuk in aşağı! Adamın dizlerinin bağı çözüldü. Eli ayağı tutmuyordu korkudan. Dallara tutunarak inecek hali kalmamıştı. Pat diye aşağıya düştü. Bu arada hükümdarın sesini işiten adamları da yanına gelmişti. Hükümdar, derhal bana celladı çağırın gelsin emrini verdi. Bu arada biraz kendine gelen bahçıvan doğrulup ayağa kalktı. Eteklerine sarılıp özrünü beyan ederek hükümdardan affedilmesini talep etti. Fakat nafile, hükümdar adamlarına tekrar bağırdı. Nerede kaldı cellat, gelmedi mi daha? Şu adam hala konuşuyor. Bahçıvan dedi ki, hükümdarım. Biliyorum, ömrümün sonu geldi. Nasıl olsa beni öldürteceksin. Ölmeden önce size önemli bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Ne olur beni dinleyin. Beni yine öldürtün, fakat dinledikten sonra öldürtün. Nasıl olsa beni dinlemekte bir zararınız olmayacak. Bu hadise benim için önemli olduğu kadar sizin için de önemlidir. Hayatınızla ilgili. Hükümdar biraz yumuşamıştı. Bu önemli hadiseyi merak etti. Kendisinin hayatıyla nasıl ilgili olabilirdi? Adamın kaçacak hali yoktu nasıl olsa. Anlattıklarını dinleyeyim, ondan sonra öldürtürüm. Gerçekten de belki benimle ilgisi vardır diye düşündü. Adama dönüp anlat öyleyse. Fakat beni oyalayıp ölümden kurtulmak istiyorsan yanılıyorsun. Boşuna uğraşma ikazını da yaptı. Bahçıvan anlatmaya başladı. Sultanım, benim babam da bir hükümdarın bahçesinde benim gibi bahçıvandı. Çiçeklerin, ağaçların bakımıyla ilgilenirdi. Sarayın bahçesinde değişik türden bir ceviz ağacı vardı. Her nedense bu ağaçta her sene bir tane ceviz yetişirdi. Fakat tam olgunlaşıp koparılacak duruma gelince ceviz kayboluyordu. Hükümdara bu cevizden yemek nasip olmamıştı. 3 sene üst üste böyle devam edince hükümdarın artık sabrı kalmamış, babamı yanına çağırıp emrini bildirmiş. Eğer bu senede cevize sahip olup olgunlaşınca bana getiremezsen bilmiş ol ki kellen gidecek. Bunu kesin olarak böyle bil. Zavallı babam artık gece gündüz cevizin başında nöbet tutuyor. Ceviz ağacının altında yatıp kalkıyor. Devamlı gözü tek cevizde. olgunlaşsa da kopararak hükümdara götürsem ve ölüm kalım sıkıntısından kurtulsam diye bekliyor. Nihayet cevizin toplama zamanı gelir. Babamın artık gözüne uyku girmiyor. Çünkü kafasının gitme tehlikesi var. Bir gün bakıyor ki artık cevizin tam koparma zamanı gelmiş. Sevinç içinde tam koparacağı zaman bir karga gelip cevizi dalından kopardığı gibi uzaklaşır. Babam arkasından koşar, bağırır, çağırır fakat nafile. Gözü gibi baktığı ceviz gitti. Artık yapabileceği bir şey kalmaz. Arkasından benim sonumun gelmesine sebep oldun, senin de sonun gelsin, bu yaptığın yanında kalmasın diyerek beddua eder. Bu sıra bir de bakar ki büyük bir kartal karganın peşine takılmış. Pençesini attığı gibi karganın işini bitirir. Babam aşağıdan kartala seslenir. Ey kartal, kimsenin yaptığı yanına kalmaz, senin de sonun yakındır, sen de girdin sıraya. Derken bir de bakar ki havada süzülerek uçmakta olan kartala bir avcı nişan almakta ve avcı okunu kartala gönderir. Anında ok hedefe varıp kocaman kartalı pat diye yere düşürür. Babam avcıya bağırır, sen ne yaptın, şimdi sen de girdin sıraya. Avcı babamın sözünden pek bir şey anlamaz. Babam avcının yanına yaklaşırken ben arkasından ilerliyordum. Babam birden avcıya bağırmaya başladı. Aman kendine dikkat et yılan! Fakat daha avcı ne olduğunu anlamaya fırsat kalmadan büyük bir yılan avcının bacağına doranıp zehirini avcının bacağına boşalttı. Sonra da kıvrıla kıvrıla uzaklaşmaya başladı. Babam yılanın arkasından bağırıyordu. Ey yılan, sen de girdin sıraya, senin de sonun yakındır. Ben olanların pek farkında değildim. Benim yanımdan geçerek uzaklaşmakta olan yılanı görünce elime geçirdiğim büyük bir sopayı kaptığım gibi yılanın peşine takıldım. Babamın aman oğlum yapma evladım demesini aldırmadan yılanın başına elimdeki sopayı var gücümle vurduğum gibi yılanı oracıkta öldürdüm. Bu hali gören babam perişan olmuştu. Üzüntülü bir şekilde yanıma yaklaştı. Evladım şimdi sen de sıraya girdin. Niçin beni dinlemedin diye üzüntüsünü bildirdi. Ama olan olmuştu. Artık yapacak bir şey yoktu. Neticenin nereye varacağını merakla, heyecanla bekleyen hükümdar, bahçıvanı öldürttüğü takdirde sıranın kendisine geldiğini anlamıştı. Korkudan, gözüme gözükme, defol buradan diye bahçıvana bağırdı. Böylece canını kurtarabilmişti bahçıvan. Tabii ki aynı zamanda hükümdar da. Kötülük eden kendine eder. Zatın birisi bir hükümdara der ki, sana iyilik edene fazlasını yap. Kötülük edene bir şey yapma. Onun kötülüğü kendine yeter. Bunu gören biri bu zatı çekemeyerek hükümdara der ki, bu zat bana senin nefesinin koktuğunu söyledi. Doğru mu söylüyorsun? Elbette doğru. Yanına yaklaşınca ağzını burnunu tutarsa sözüm doğru çıkacaktır. Bir tecrübe edelim. Bir gün o adam o zatı yemeğe davet eder ve sarımsaklı yemek yedirir. Sonra da der ki, hükümdarı rahatsız etmemek için ona fazla yaklaşma. Bu zat yine hükümdarın huzuruna girer ve karşısında beklerken hükümdar tecrübe etmek için adama der ki, yanıma yaklaş. O zat da ağzını burnunu tutarak hükümdara yaklaşır. Hükümdar kendi kendine adamın doğru söylediğine inanır ve eline kağıt kalem alarak bir yazı yazıp o zata der ki, bu mektubu falan kumandana götür. O zat mektubu alıp dışarı çıkınca kendisine yemek yediren adama rastlar. Der ki, elindeki ne? O zat da hükümdarın kendi eliyle yazdığı fermanlar genel olarak bir ikram verilmesi gereken yazılar olduğu için der ki, hükümdar bir miktar hediye yazmıştır, onu almaya gidiyorum. Ne olur bu kağıdı bana ver. Buyurun alın. Adam kağıdı alıp kumandana gider. Yazı tamamen umulanın aksine çıkar. Meğerse hükümdar kağıda bu kağıdı getiren adamı cezalandır diye yazmıştır. Bunu duyan adam, bunun sahibi ben değilim, istersen esas sahibini getireyim derse de fayda vermez. Emir yerine getirilir. Ertesi gün aynı zat yine hükümdarın huzuruna çıkınca hükümdar der ki, sana dün verdiğim mektup ne oldu? O zat durumu anlatır. Hükümdar sorar, benim nefesimin koktuğunu söylüyormuşsun, doğru muydu? Hayır, böyle bir şey yok. Öyleyse neden bana yaklaşınca burnunu kapadın? O adam bana sarımsaklı yemek yedirmişti. Kokusu sizi rahatsız etmesin diye ağzımı kapadım. Böylece burnum da kapanmış oldu. Hükümdar meseleyi öğrenince der ki, kötülük yapan kötülüğünün cezasını buldu. Kıymet bilmek. Suda yaşayan balık suyun kıymetini bilmez. Sudan çıkarılınca suya kavuşmak için çırpınıp durur. İnsanlar da böyledir. Mevcut nimetlerin şükrünü hakkıyla bilemez. Beterin beterini yaşamadıkça pek anlamaz. Padişah bir kölesiyle gemiye binmişti. Köle hiç deniz görmemiş, geminin mihnetini tatmamıştı. Ağlamaya, inlemeye başladı. Tir tir titriyordu. Avutmak için çok uğraştılar ama bir türlü sakinleşmedi. Padişahın keyfi kaçtı. Herkes aciz bir vaziyetteyken gemide bulunan yaşlı bir adam padişahın huzuruna çıktı. "Müsaade buyurursanız ben onu sustururum," dedi. "Padişah da lütfetmiş olursunuz," dedi. Yaşlı adam emretti. Köleyi denize attılar. Köle birkaç kere suya battı çıktı, sonra saçından yakaladılar, gemiden tarafa çektiler. Köle gemiye yaklaşınca iki eliyle dümene sıkıca sarıldı. Oradan gemiye çıktı. Bir köşede uslu uslu oturmaya başladı. Yaşlı adamın yaptığı iş padişahı hayrete düşürdü. "Bu işteki hikmet nedir?" diye sordu. Yaşlı adam cevap verdi. Köle önce suya batmanın, boğulma tehlikesi geçirmenin acısını tatmamıştı. Gemideki selametin kıymetini bilmiyordu. İşte huzur ve saadet de böyledir. Bir felaket görmeyen kimse huzurun kıymetini bilemez. Sen elinde olanı yaptın. Kendisini içkiden kurtaramayan bir Müslüman, hizmetçisine 4 dirhem verir. İçki almasını söyler. Hizmetçi giderken Mansur bin Ammar isimli bir zatın bir fakire yardım topladığını görür. Mansur, "Bu fakire 4 dirhem verene 4 dua ederim," der. Hizmetçi fakire 4 dirhemi verir. Mansur der ki, "Hangi duayı etmemi istersin?" "Hizmetçilikten kurtulmak istiyorum." "İkinci isteğini söyle." "Fakire verdiğim 4 dirhem benim değildi. Benden bunu isterler. 4 dirheme kavuşmayı isterim." "Üçüncü isteğin nedir?" "Efendimin tövbe edip içkiyi bırakmasını istiyorum." "Dördüncü arzun nedir?" "Allahü Teala'nın beni, efendimi, seni ve kavmimizi affetmesini istiyorum." Mansur bin Ammar hepsi için gerekli duayı yapar. Hizmetçi evine gidince efendisi geç kalmasının sebebini sorar. Hizmetçi durumu anlatır. Efendisi sorar, "Sen neler istedin?" "Hizmetçilikten, kölelikten kurtulmayı istedim." "Peki seni azat ettim. Başka ne istedin?" 4 dirhem istedim." "Al şu 4 dirhemi. Başka ne istedin?" "Tövbe edip içkiyi bırakmanı istedim." "Tövbe ettim. Başka ne istedin?" "Allahü Teala'nın hepimizi affetmesini istedim." Efendisi duraklar. "İşte bu benim elimde değildir," der. O gece rüyasında, "Sen elinde olanı yaptın da biz elimizde olanı yapmaz mıyız? Seni de, hizmetçini de, Mansur'u da ve orada bulunan hepinizi affettik," denir. Ziyarete mani mal. Kays, herkese çok ihsanda bulunan, isteyenlere borç para veren cömert bir zattı. Bir gün hastalanır. Ancak tanıdıkları ziyaretine gelmez. Merak eder. Sonunda öğrenir ki, kendisine borçlu olanlar utandıkları için gelemiyorlarmış. Bunun üzerine dostlarımı utandıran, ziyaretten men eden malı Allah kahretsin der. Daha sonra bir tellal çağırtıp, her yeri dolaşıp, Kays'ın kimde alacağı varsa bağışlamıştır, hakkını helal etmiştir demesini ister. İlandan sonra Kays'ın ziyaretine o kadar çok insan gelir ki, izdihamdan evinin merdiveni kırılır. Cimri ve kelle. Cimri'nin canı çok çekmeden et yemezdi. İsteği artınca da hizmetçisine bir kelle aldırırdı. "Niçin yaz kış et yerine pişmiş kelle alıyorsun?" diye sorduklarında derdi ki, "Kellelerin fiyatını bildiğim için hizmetçi aldatmaz, et olsa pişirirken yiyebilir. Ben anlayamam fakat kellenin bir gözü, bir kulağı eksik olsa anlarım. Sonra kellenin pişirme masrafı da yoktur. İşte bunun için kelleyi tercih ederim." Annenin hizmete ihtiyacı var. İki kardeş vardı. Yatalak annelerine bir gece biri, diğer gece öteki bakacaktı. Öyle anlaşmışlardı. Abid olan nafile ibadete çok düşkündü. Sabaha kadar ibadet ederdi. Bunun için kardeşine, "Bugün de anneme sen hizmete devam et, ben de yine ibadet edeyim," derdi. Annesine bakma sırası hiç ona gelmezdi. Kardeşi, onun da sevap kazanması için abid olan kardeşine bazen, "Bugün sıra sende," derdi. Bu abid genç rica eder, sabaha kadar ibadetle meşgul olurdu. Yine bir gece sabaha kadar yaptığı ibadetten duyduğu hazdan dolayı kardeşine, "Her zaman olduğu gibi sırayı bozarak, bu gece de bana izin ver, ibadet edeyim," dedi. Kardeşi, "Hay hay," deyip annesine hizmete gidince, bu ibadet etmeye koyuldu. Bir ara uyuyakaldı ve bir rüya gördü. rüyasında nurani yüzlü bir zat buna dedi ki, kardeşin affedildi. Genç merakla sordu, ben niye affedilmedim? Sen de affedildin ama kardeşinin yüzünden affedildin. Ben Allahü Teala'ya ibadet ediyorum, kardeşimse anneme hizmet ediyor. Fakat benim onun yüzünden affedilmemin hikmeti nedir? O zat dedi ki, Allahü Teala size nafile ibadeti farz kılmadı. Ama ana babaya iyiliği, hizmeti farz kıldı. Üstelik annenin hizmete ihtiyacı var. Kardeşin emre uyduğu için kazandı ve yükseldi. Onun sayesinde sen de affedildin. Hikmet Baba. Çeşitli halleriyle hikmet saçan bir derviş, bunda da bir hikmet var sözünü çok edermiş. Bu yüzden kendisine Hikmet Baba diyorlar. Fakat onu saf sanıp alaya alıyorlar. Nasipsiz birkaç kişi oyun oynarlar ona. İneğini götürüp bağlarlar bir ormana. Derler, şimdi de hikmetten söz edecek mi? İneği aramaya dağlara gidecek mi? Akşam sığırlar gelir, dervişin ineği yok. Bekliyorlar dervişte görülsün ani bir şok. Hikmet Baba bu işi de hiç anormal bulmaz. Bunda da bir hikmet var sözünden geri kalmaz. Çoluk çocuk birlikte köyden kıra çıkarlar, sığırın otladığı her tarafa bakarlar. Nihayet aramaktan iyice yorulurlar. İneği bir ağaca bağlı halde bulurlar. Hikmet Baba yine de bunda da bir hikmet var. Fakirin ineğini bu ağaca kim bağlar? Biraz dinlenmek için oraya otururlar. Yorgunluktan dolayı hep uyuyakalırlar. Sabah olunca kalkıp köylerine giderler. Acıklı manzarayı ibretle seyrederler. Gece bir deprem olmuş, köy viraneye dönmüş. Feryatlar yükseliyor, bazı ocaklar sönmüş. Hikmet Baba üzülür. Yine bir hikmet söyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Rabbimiz bir sebeple köyden çıkardı bizi. İneği bağlatarak kurtardı hepimizi.